Ayrım 6.
Cinsel gereksinim ve mekanizmalarsa kılgısal olarak konu dışında bırakılmıştır. Avrupa'da Hodan, Hirschfeld, Brabbaher ve Wolf gibi kişileri üne kavuşturan, 1918-1921 yılları arasında Rusya'da girişilen cinsel devrimle parlak bir biçimde kendini herkese duyuran toplum bilimsel eleştiriye eklenecek pek az şey vardır. Bununla birlikte bireyin ve toplumun cinsel düzenliliği için buyurgan cinsel düzenin ruhsal ve eğitsel sonuçlarının doğru değerlendirilmesini yapabilmek, cinsel yaşamın ruhsal ve dokusal işleyişlerinin bilinmesine bağlıdır. Öyleyse toplumsal eleştiri, kişilik çözümlemesi deneyine ve bedensel boşalma üzerindeki araştırmalara dayanan hekimlik eleştirimizle tamamlanmalıdır. 3. Bölüm. Cinsel yaşamdaki çelişkilere kaynaklık edişiyle evlilik kurumu. Düzeltimciliğin amacı bir evlilik ahlakının kurulmasıdır. Bu ahlakın desteği olarak sağlam istisadi çıkarlara dayalı tutucu evlilik kurumunu buluyoruz karşımızda. Düşünsel üst yapı içerisinde evlilik ahlakı, iktisadi etkenlerin en son iz düşümüdür ve bu niteliğiyle cinsel yaşamı düzeltmeye kalkan bütün geleneksel düzeltimcilerin düşünce ve eylemlerini etkiler, gerçek bir cinsel düzeltimin yapılmasını olanaksız kılar. İktisadi etkenlerle evlilik ahlakı arasındaki bağ nedir? İktisadi çıkarların en dolaysız sonucu, kadının evlilik öncesi el değmemişliğine ve kocaya bağlılığına verilen değerdir. Alman cinsel sağlık uzmanı Gruber, şu satırları yazarken işte bu son ve kesin gerekçenin bilincindeydi. Kadının el değmemişliğini en değerli ulusal varlık olarak işlemeliyiz. Çünkü bu, çocuklarımızın gerçek babası olabilmemizi, kendi canımız, kendi kanımız için çalışıp didinmemizi sağlayacak biricik güvencedir. Ulusun mutluluğunun vazgeçilmez temeli olan güvenlikli aile yaşamının kurulması için bu güvence gereklidir. Kadının evlilik öncesi el değmemişliğiyle eşine bağlılığını içeren yasa ve ahlakın en sert isteklerini doğrulayan tek şey erkek bencilliği değil, işte bu nedendir. Çünkü kadının özgürlüğü erkeğinkinden çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Mirasla ilgili yasaların döl vermeye bağlanması, cinsel yaşamın da bir daha çözümlenmemecesine, evliliğe bağlanmasına yetmiştir. İki kişinin cinsel birliği artık cinsellikle ilgili bir iş değildir. Gerçekten de kadının evlilik öncesi el değmemişliliği ile kocasına bağlılığı, ancak cinsel arzunun alabildiğine bilinçaltına itilmesiyle sağlam bir biçimde güvenlik altına alınabilir. Genç kızın kız oğlan kız kalması gerekliliği, İşte buradan doğar. Kimi ilkel toplumlarda görüldüğü üzere başlangıçta genç kız evlilik öncesi cinsel yaşamında özgürdü. Ancak evlendikten sonra eşinin dışında ilişki kurması yasaklanırdı. Bizim toplumdaysa özellikle 19. yüzyılın son 10 yılında kız oğlan kızlık evliliğin mutlak koşulu haline geldi. Evlilik öncesi iffet ile eşe kesin bağlılık gerici cinsel ahlakın denek taşları oldu. Bu ahlak, cinsel yaşamdan korkan bir ruhsal yapı yaratarak evliliği ve buyurgan aileyi güçlendiriyordu. Demek ki bu dünya görüşü iktisadi çıkarların tam karşılığıdır. Ancak bu kuramı benimsediğimiz anda sürecin iç çelişkisi su yüzüne çıkar. Genç kızların el değmemiş olarak kalmalarını istemek gençleri sevecek eşten yoksun bırakır. Bu da içinde yaşadığımız toplumun arzulanmasa da kaçınılmaz bir biçimde kendini gösteren koşullarını doğurur. Tek eşli evlilik eşini aldatmaya, genç kızların iffeti ise fahişeliğe yol açar. Eşini aldatmak ve fahişelik, iktisadi nedenlerden ötürü kadından esirgediğini evlilikten önce de sonra da erkeğe bağışlayan ikiyüzlü ahlakın büyük ikramiyeleridir. Cinsel yaşamın doğal ivediliği ortada olduğuna göre cinsel ahlakın sertliği amaçladığı şeyin tersini yaratmaktadır. Gerici anlamıyla ahlaksızlık, yani eşini aldatma ve evlilik dışı cinsel ilişkiler acayip toplumsal görüngeler halinde iki katına çıkmaktadır. Bir yandan cinsel sapıklık, öte yandansa gerek evlilik içinde gerek dışında paralı cinsel yaşam boy göstermektedir. Evlilik dışı cinsel yaşamın paralı oluşu cinsel ilişkilerde sevecenliği yok etmekte ve bu iş en aşırı biçimde fahişelikte olmaktadır. Dolayısıyla iyi yetiştirilmiş bir delikanlı cinsel yaşamını ikiye ayırmaktadır. Duyularını alt sınıflardan bir kızla doyurmakta, sevgi ve saygısını kendi çevresinden bir kıza saklamaktadır. Sevgisel yaşamın böyle ikiye bölünmesi ve cinsel yaşamın paraya bağlanması, sevginin yozlaşmasına ve hayvanca bir nitelik kazanmasına yol açmaktadır. Aynı bölünmenin başka önemli bir sonucu da arzulanmasa da önlenemeyen öbür büyük ikramiye, yani üreme organı hastalıklarının yayılmasıdır. Fahişeliğe, evlilik dışı cinsel ilişkilere ve üreme organı hastalıklarına karşı savaş, uçkurunu sıkı tutma bayrağı altında yürütülmektedir. Bu ise cinsel etkinliğin ancak evlilik içinde ahlaka uyduğu düşüncesiyle at başı gider. Evlilik dışı cinsel yaşamın ahlaka aykırılığının gözüken kanıtıysa taşıdığı sözüm ona tehlikedir. Oysa gerici yazarlar şunu kabul etmek zorundadırlar ki, cinsel oruç üreme organı hastalıklarına karşı etkili bir silah değildir. Evlilik ahlakının bir çıkmaz sokak olduğunu çok iyi fark ettikleri halde başka çareleri yoktur. Üreme organı hastalıklarının bulaşıcı olduğu doğrudur ama bunun nedeni evlilik içi cinsel ilişkinin kutsal sayılmasının sonucu olarak evlilik dışındakilerin değerini yitirmesidir. Gerici cinsel bilim uzmanı tutarlı olmak istediği sürece işte bu çelişkiyi ayakta tutmak zorundadır. Olgularla aile ahlakını ve evlilik kurumunu ayakta tutmak üzere ortaya konan kurallar arasındaki çatışkı, çocuk aldırma sorununda da kendini gösterir. Çocuk aldırmanın yasallaştırılmasına karşı öne sürülen kanıtların başlıcası ahlakidir. Yasalar, cinsel yaşamın genel olarak bozulmasına yol açacağı için yasaklamaktadır çocuk aldırmayı. Gericiler düzenli bir biçimde düşen doğum oranını arttırmak isterler. Oysa hepimiz biliyoruz ki, Sovyet Rusya'da çocuk aldırmanın yasallaştırılması doğum oranını düşürmemiş, yerinde toplumsal çarelerle elle tutulur derecede artmıştır. Peki nereden geliyor bu doğumun yüksek tutma kaygısı? Ulusal güç kaygısından, topun ağzına sürülecek insan eti yetiştirme kaygısından. Buradaki dürtünün yedekte tutulacak bir sanayi ordusuna sahip olma arzusu olduğuna inanmak tamam doğru değildir. Çok az sayıdaki belli bir işçi kitlesinin ücretleri düşük tutmaya izin verdiği günlerde durum böyleydi. Ama zamanlar değişti. Çağımızın onulmaz işsizliği bu gerekçeyi geçersiz kıldı. Öyle ki gebeliği önleme araç ve gereçlerinin kullanılmasını engelleyen dolaysız iktisadi gerekçeler, kuramsal gerekçelerin yanında anlamsız kaldı. Oysa işin aslına bakarsanız bunların kökü de iktisadi gerekçelerdedir. Çocuk aldırmanın yasaklanışının başlıca gerekçesi bu işin özgür kılınmasının yaratabileceği sonuçların ahlak düşüncesini etkilemesi korkusudur. Çocuk aldırmayı yasallaştırdınız ve bu yasayı gerek evli kadınlara, gerekse evli olmayanlara uyguladınız mı, evlilik dışı cinsel ilişkileri tanımış, gebe kalan genç kızın evlendirilmesi gerektiği düşüncesini bir yana bırakmış olacaktınız. Bu da evlilik kurumuna aşındıracaktı. Oysa cinsel yaşamdaki bütün çatışkılara karşın evlilik ahlakını sürdürmekte kuramsal bir gereklilik vardır. Neden mi? Çünkü bu ahlak buyurgan ailenin bel kemiği, buyurgan aile ise buyurgan öğretinin ve buyurgan insan yapısının oluşum yeridir. Günümüze dek çocuk aldırmayla ilgili tartışmalarda bu olgu hesaba katılmadı. Kimileri belki de evlilik kurumunun çıkarları kurtulsun diye çocuk aldırmayı yalnızca evli kadınlara indirgemeyi savunacaklardır. Cinsel öğretide şu temel kural bulunmasaydı bu karşı çıkışın belli bir değeri olabilirdi. Cinsel birleşmede döl vermenin dışında bir zevk ve doyum aranmamalıdır. Döl vermenin dışında cinsel edimin resmi olarak kabul edilmesi, cinsel yaşamla ilgili bütün dinsel ve yönetimsel kavramların bir yana bırakılması anlamına gelirdi. Max Marcuse de Die Ehe, Evlilik adlı derlemesinin doğumların önlenmesi bölümünde öyle diyor zaten. Kadınları içeriden kullanılacak bir ilaçla geçici olarak kısırlaştırabilirsek, karşımıza çıkacak en ivedi sorun, bunun yalnızca sağlık koşulları gerektirdiği zaman kullanılmasını, gerek dinsel düzen ve ahlak, gerekse genel olarak yaşam ve uygarlık için taşıdığı büyük tehlikeyi önleyecek biçimde dağıtılmasını sağlayacak bir yöntem bulmak olacaktır. Sayfa 399. Bu sözlerin altına söz konusu tehlikenin buyurgan kafa eğitimini ve onun önerdiği yaşama biçimini de kapsadığını eklemek gerekirdi. Alman faşizmi 1933'ten 1935'e kadar düzeltimci, reformcu Marcuse'un 1927'de sözünü ettiği tehlikeyi göz önünde bulundurdu. Gerek cinsel düzen ve ahlakı, gerekse genel olarak yaşam ve uygarlığı büyük bir tehlikeden kurtarmak üzere insan sağlığıyla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan 1500 kısırlaştırma gerçekleştirildi. Büyük tehlike dedikleri ise cinsel yaşamla döl vermenin birbirinden ayrılmasıydı. Basit bir aritmetik hesap bütün bu sözlerin anlamını açıkça ortaya koyar. Örneğin, hiçbir cinsel düzeltimci yoksul bir kadından 5'ten fazla çocuk doğurmasını bekleyemez. Cinsel etkinlik konusundaki yetkili uyarmalara karşın insanoğlu, evlilik cüzdanı yoksa da cinsel uyarılmayı ve cinsel doyum gereksinimi duyacak biçimde yaratılmıştır. Hem de birkaç günde bir, sizin anlayacağınız geleneksel ahlaka değil de doğal gereksinimlerine uygun yaşarsa 14 ile 50 yaşları arasında 3-4 bin kez sevişir. Marcus yalnızca insan soyunun korunmasıyla ilgilenseydi, söz konusu kadının doğuracağı şu 5 çocuk dışında 2995 kez gebeliği önleyici ilaç ya da araç kullanmasına izin verecek bir yasayı savunurdu. Ama işin doğrusu şu ki, bizim cinsel düzeltimcinin bu 5 döl verici sevişmeye aldırdığı yoktur. Onun bütün korkusu, bireylerin yüce yetkilerinin de onayıyla o 3000 tatlı sevişmeyi arzulamakla kalmayıp gerçekleştirmeleridir. Neden acaba aklı fikri bu korkudadır? 1. Çünkü evlilik kurumu bu duruma uydurulmamıştır. Ayrıca buyurgan öğretiyi üreten aile fabrikasının temel taşı olarak kurtarılması gerekmektedir. 2. Çünkü Marcus öyle bir yasaya evet dediği andan sonra uçkurunu sıkı tutma ya da cinsel eğitim gibi laflarla hesabını gördüğü gençliğin cinsel yaşamını es geçemezdi artık. 3. Çünkü o kadının hatta genel olarak insanın tek eşli bir yapıya sahip bulunduğu kuramını karşılaştırıldıkları an yerle bir edecek dirimsel ve ruhsal olgulardan korumak istemektedir. 4. Çünkü bu yasayı onayladığı an kilise ile arasında ciddi bir çatışkı belirecektir. O bu çatışkıdan ancak tıpkı Van de Velde'nin Le Mariage İdeal, Kusursuz Evlilik adlı yapıtında önerdiği gibi cinsel sevgiyi yalnız evlilik içerisinde kabul ederek, o arada da büyük bir özenle önerilerinin dinsel dogmalarla çelişmediğini belirterek kurtulabilir. Herkesin üzerinde uzlaştığı ahlak kuramı, evlilik kurumunun temel taşıdır. Cinsel doyuma aykırıdır ve cinsel yaşamın yadsınmasını gerektirir. Evlilik kurumu çocuk aldırma sorununun çözümlenmesini olanaksızlaştırır. 4. Bölüm. Tutucu cinsel ahlakın etkisi. 1. Nesnel ve siyaset dışı bilim. Tutucu cinsel öğretinin belirleyici özelliği, buyurgan toplumda cinsel arzunun bilinçaltına itilmesi süreciyle dile gelen cinsel yaşamın yadsınması ve aşağılanmasıdır. Bizim için bilinçaltına itilen gereksinimlerin ne olduklarını, bilinçaltına itilmenin genişliğini ve bunun birey üzerindeki sonuçlarını bilmek pek önemli değil. Bizi burada tutucu cinsel bilimin yabana atılmayacak bir kesimini oluşturduğu kamuoyunun bu süreçte kullandığı araçlar ve bunların doğurduğu genel sonuçlar ilgilendiriyor. Düşünsel havanın en iyi dile getirdiği yer tutucu cinsel bilimdir. Biz de evlilik ve gençliğin cinsel yaşam sorunlarını tartışırken bunu ayrıntılarıyla göstereceğiz. Şimdilik nesnelliğe özenen bu cinsel bilimin çok belirgin ahlaki ön yargılarından birkaç örnek verelim. Timerding, Marcuse'un resmi cinsel bilimin hiç kuşkusuz temsilciliğini yapan yapıtı, Hans Wörterbuch der Sexual Wissenschaft'ta cinsel bilim e-kitabında şunları yazıyor. Cinsel yaşamla ilgili her kuram, öteden beri ahlaki tutuma göre düzenlenmiştir. Düzeltim tasarıları hemen her zaman ahlaki ilkelerle doğrulanmıştır. Cinsel bilimde ahlaka verilen önemin nedeni, bizi cinsel yaşamın kişiliğin gelişmesinin ve toplumsal düzenin bütünü içerisinde daha iyi yerleştirmeye çağırmasındandır. Bildiğimiz gibi toplumsal düzen ve kişiliğin gelişmesi derken, gerici toplumsal düzeni ve bu düzene uyabilecek kişiliğin gelişmesini anlatmak istiyorlar. Cinsel yaşamın gerekçelerine verdiği ödünler ne olursa olsun, egemen sınıfların cinsel yaşam ilkelerinden ne denli uzaklaşırsa uzaklaşılsın, her gerici toplumsal ahlak ister istemez cinsel yaşamı yatsır. Yazarların çoğu çelişkilerinden ötürü o günkü toplumsal havaya aykırı sonuçlara varırlar. Ama bunun bir etkisi olmaz. Hiçbir zaman gerici toplumun saptadığı sınırları aşan bir eylem görülmez. Dolayısıyla ortaya çıka çıka ancak tutarsızlıklar ve saçmalıklar çıkar. Örneğin Wyss, Marcuse'un Hans Wörterbuch'un da bakın neler yazıyor. Dinsel çileciliğin dışında özellikle çağımızda felsefi, ahlaki ve toplumsal gerekçelerden doğan bedensel ya da ruhsal sevi zayıflığından tinselciliğe, spiritüalizme, yatkınlıktan ya da bütün bu gerekçelerin tümünün doğuştan getirdiğimiz bir dinsel içgüdüyle karışmasından ileri gelen iyi bir çilecilik ölçüsü, yani bir ilkeye bağlı perhiz vardır. İnsan ilişkilerini yüksek bir kültürel düzeye ancak cinsel perhizle çıkarabileceğimize inanılıyor çoğu kez. Sözünü ettiğimiz yeni perhizli yaşama. pek ender olarak sadece dinsel çileciliğin niteliğine erişilebilir, o tensel heyecanların güç ve değişikliğine dayanmayacak ölçüde zayıflamış bir canlılığın ya da aşırı doymuşluğun sonucundan başka bir şey değildir. Bütün uçkurunu sıkı tutma, tür ve dereceleri göz önünde bulundurulursa, güçlü bir doğal içgüdünün yok edilemeyeceği, olsa olsa başka yöne saptırılabileceği ya da değiştirilebileceği sonucuna varılabilir. Perhiz cinsel güdüyü bilinçaltına iter. Ancak Freud okulunun abartmalarına düşmemeye çalışarak perhizin cinsel etkinliği bilinçaltına ittiği kuramının değerini kabul etmek gerekir. Perhizden bir sürü bağnazlık, gariplik, nefret ve düşsel sevgi yaşamı doğabilir. Gereksinimin geçici bir süre ya da yaşlılıktan ötürü zayıflaması dışında sağlıklı bireyde doğal bir perhiz eğilimi yoktur. Çileciliğin kökeni yaşamın kendine değil topluma dayanır. Çilecilik kimi zaman kural dışı yaşama koşullarına uyma görüngüsüdür, kimi zaman da hastalıklı bir kuramdır. Bu yargılar bütün halinde doğrudur. Ancak dinsel çilecilikle ötekinin birbirlerinden ayrılmasıyla ileride doğabilecek kılgısal sonuçlar daha başından elenmektedir. Bu ayrım dinsel çileciliğin de doğuştan getirdiğimiz dinsel içgüdüden değil bir gizemcilik eğiliminden geldiğini gizlemektedir. Weiss, dinsel içgüdünün varlığını savunarak toplumsal kökeninin bulunmasından ve insanda doğal bir periz eğilimi olmadığının ortaya konmasından sonra çileciliğin resmen kovulduğu yere gizlice girebilmesi için arka kapıyı açık bırakmaktadır. Resmi cinsel bilimin ahlaka aralık bıraktığı başka bir kapı da cinsel ilişkilerin tinselleştirilmesi yolundaki önerisidir. İşe duysal hazlara düşkünlük yargılanarak başlanmıştır ama bir de bakılmıştır ki bu türlü hastalıklı biçimlerde insanı çileden çıkarırcasına yeniden boy gösteriyor. Peki ahlaki yani çileci ve iffetli yaşama biçimine eskisinden daha fazla düşman hale gelen bu güçleri ne yapmalı acaba? Yapılacak şey cinsel yaşamı çok üst bir tinsel düzeye çıkarmaktır. Cinsel yaşam düzeltimcileri arasında pek yaygın olan bu saf söz içinde kullanıldığı formüllerin belirsizliğine karşın son derece somut bir şeyi anlatır. Cinsel etkinliğin bastırılıp bilinçaltına itilişinin hortlayışı. Tutucu cinsel bilimin belirgin özelliği olan ahlakçılıkla olgusal gözlemlerin birbirine karşılaştırılması, Timerding'in aşağıya aldığımız parçasındaki gibi son derece saçma düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açar. Evlenmemiş kadından sevişme hakkını esirgersek, erkeğin de düğünden önce iffetli kalmasını istemek gerekir ve gerçekleştirilebilse, evlilik öncesi kesin iffetlik toplumsal denge sağlamlılığının en iyi güvencesi olur. Bireyi yığınla acıdan kurtarırdı. Ama eğer bu istek ancak ender durumlarda gerçekleştirilebilen bir ülke olarak kalıyorsa, cümlelerin altını ben çizdim, Wilhelm Reich, sonuç önemsiz demektir. İffet ülküsünün bireysel ahlakın temel ilkesi olması gerekirdi. Oysa cinsel olgunluğa erer ermez evlenebilme olanakları azaldıkça bunun gerçekleşebilmesi olasılığı da azalıyor. İffet isteği aileyi korumak üzere getirilmiş bir toplumsal ahlak zorunluluğu olarak kaldıkça bireyi bunu can sıkıcı bir zorlama sayıp elinin tersiyle itmekte haklı bulacaktır kendini. Bu düşüncenin çağdaş yaşamın gerçekleri önünde tam anlamıyla başarısızlığa uğramış, kılgısal alanda basit bir şaka haline gelmiş olması dikkat çekicidir. Bu alıntıda şu tutarsızlıklarla karşılaşıyoruz. Eğer kadın evlilikten önce cinsel perhizde yaşayacaksa neden erkekte yaşamasın? Doğru, bireysel ahlak ilkesi olarak sevişmeden yaşama ülküsünü yerleştirmek günden güne olanaksız hale gelmektedir. Doğru, bununla birlikte bu düşünce tam anlamıyla başarısızlığa uğramış ve gülünç bir şaka haline gelmiş bulunsa da iffet ülküsünün beyinlere yerleştirilmesi gerekirmiş. Hele şu evlilik öncesi iffetin toplumsal denge sağlamlılığının en iyi güvencesi olması düşüncesine gelince bu hiçbir kanıt gösterilmeden habire yinelenen laflardan biridir. Ancak daha önceki bilgilerimize göre toplumsal denge derken buyurgan toplumun dengesi anlatılmak isteniyorsa önerme doğrudur. Yine Timerding'i okuyoruz. Sağlık açısından ele alındığı zaman cinsel yaşamın değerlendirilmesine iki görüş çatışmaktadır. Kimileri cinsel yaşamı baskı altında tutmanın doğuracağı bedensel ve ruhsal zarara parmak basmakta, dolayısıyla iktisadi durumlardan bağımsız sağlıklı bir cinsel yaşam istemektedirler. Kimileri ise bir yandan cinsel yaşamın düzensizliğinin doğurduğu tehlikelere, özellikle üreme organı hastalıklarının ciddilik ve yayılmasına parmak basmakta, beri yandan da kesin perhizin hiçbir zararı olmadığını öne sürmektedir. Gerçekten de bu hastalıklardan korunmanın en güvenilir yolu kesin perhizdir. Bunu ancak olağan dışı durumlarda isteyebileceğimize göre dönüp dolaşıp tek eşli evlilikle sınırlandırılmış cinsel ilişki ülkesine gelmekteyiz. Bu öykünün gerçekleştirilmesi güdülen amacı güvenlik altına alır. O zaman üreme organı hastalıkları hızla azalır. Ama bu öykünün gerçekleştirilmesi de aynı derecede güçtür. Ayrıca asıl tehlike evlilik öncesinde olduğundan evliliğin korunması da pek bir işe yaramaz. Öyleyse hiç değilse sakınımsız ve kalıcı olmayan cinsel ilişkileri önleyerek bize ancak cinsel alanda bilincin genel olarak yetkinleştirilmesi yardım edebilir. Hatta kişilerin sağlam sevgisinin cinsel ilişkileri toplumsal ve yasal baskılardan nasıl kurtarabileceğini, kalıcı ilişkilerin kurulmasına nasıl yardım edebileceğini de düşünüp bulabiliriz. Bu sevgi gizli ve açık fuhuşu ortadan kaldırır. Gerek üreme organları ile ilgili, gerek öbür bedensel ve ruhsal hastalıkları azaltırdı. Doğal kurallara uygun bir cinsel gereksinim duyan kadınlarla erkeklerin hiçbir zaman yerleşmiş ahlaki zorlamalara boyun eğmediklerini yadsıyamayız. Ancak bir yandan bedensel ve sevisel açıdan tam bir doyum sağlayan bir eşle cinsel ilişkide bulunma ülküsü de sürdürülebilir. Çünkü bu ülküyü gerçekleştirenin mutlu olmayı başaracağına kuşku yoktur. Geleneksel düzeltimcinin cinsel yoksulluğun kılgısal çözümüne epey yaklaştığını görüyoruz ama zorla tek eşli yaşama kuramından kendini kurtaramamaktadır. Bu kuram yargısı üzerinde baskı yapmakta, onu çıkmaza sokmaktadır. Bir yandan tek eşlilik ülküsü sürdürülebilir. Çünkü bu ülküyü gerçekleştireni mutlu saymak gerekir. Diyelim ki öyledir. Peki kim gerçekleştirecek bu ülküyü? Ayrıca bizim ahlakçının kendisi bu ülkünün başarısızlığa uğradığını söylemedi mi daha önce? Burada çelişki tek eşlilik ülküsünün iktisadi altyapısıyla açıklanmakta. Dolayısıyla söz konusu ülkünün cinsel düzenlilik koşulları içerisinde gerçekleştirilmesi olanaksızlaşmaktadır. Böylece insanlar iffet kuramı ile evlilik kuramı arasında bocalamaktadır. Çünkü tepelerinde evlilik ahlakıyla harama el uzatmama kuramının kaçınılmaz sonucu olduğu için denetim altına alamayacağımız üreme organı hastalıkları tehlikesi dolaşmaktadır. Cinsel bilimci, cinsel ilişkilerin toplumsal ve yasal baskılardan kurtarılmasının, fahişeliği ortadan kaldırıp üreme organı hastalıklarını azaltacağını, sürekli ilişkilerin kurulmasını kolaylaştıracağını kabul ediyor elbet. Ancak toplum bugünkü haliyle ahlaki düzenden ve zorlamadan vazgeçemez. O zaman da geriye bilinci yetkinleştirmekten başka çare kalmaz. Bu görevi ise cinsel sağlık konusunun ustası Profesör Gruber üstüne almıştır. Bakın ne diyor. İnsan denen yaratığın zevkinde acı vardır. Okuyucu Eckhart Usta'nın bu yargısının doğruluğunu kendi yaşamında da sayısız kere saptamıştır elbet. Ayrıca biz de cinsel ilişkinin doğurduğu korkunç acılardan, hastalıklardan ayrıntılarıyla söz etmedik mi? İnsan denen yaratığın zevkinde acı vardır. Elbette efendim, elbette. Ama bunu öne sürenlerin hiçbiri kendi kendine acaba bu acının kökeni toplumsal mı yoksa doğal mı diye sormuyor. Omne animal post coitum triste, her hayvan çiftleşmeden sonra hüzünlüdür önermesi bilimsel bir dogma haline geldi. Şunu unutmamak gerekir ki böyle yetkili kişilerden gelen ilkelerin onları saygıyla dinleyenler üzerinde büyük etkisi vardır. Bu gibi sözler bireylerin beynine öyle derinlemesine kazınmaktadır ki o düzmece ilkeleri yalanlayacak deneyleri bile çarpıtmakta, hatta bireyin içine işleyişleriyle her türlü bağımsız düşünceyi hiçe indirgemektedirler. Oysa bağımsız düşünce onları ister istemez acının zorunlu bir biçimde zevkle karıştığı toplumsal durumun bilincine varmaya iterdi. Kendimizi Fürbringer gibi bir cinsel bilimcinin aşağıdaki yargılarını okuyan gencin yerine koyalım.